Ayrım 26.
Üçü uzlaşıp birlikte yaşamaya alışacakları yerde çatışsın, birbirini ısırsın, kemirsinler. Eğriliği övmek bunu istemek olur. Doğru olmak kârlıdır dersek, sadece içimizdeki insanın, bütün insanı mümkün olduğu kadar dizginlemesini istiyoruz demektir. O, çok kafalı canavara yem verecek, göz kulak olacak, çiftçi nasıl ehli hayvanları besler, vahşi hayvanların çoğalmasına engel olursa o da öyle yapacak. Onu bir çocuk, bir öğrenci gibi yetiştirirken aslanı kendine yardımcı olarak alacak. Hiçbirinden dikkatini esirgemeyecek, hepsinin hem aralarında hem de kendisiyle iyi geçinmesini sağlayacak. Doğruluğu savunmada bunu istemek olur. Demek ki her bakımdan doğruluğu öven haklı, eğriliği öven haksızdır. İster zevk, ister şeref, ister fayda düşünelim. Doğruluktan yana olan aldanmaz, doğruluğu kötüleyense çürük tahtaya basar, neyi kötülediğini de bilmez. Bilmez bence de. Onu tatlılıkla caydırmaya bakalım öyleyse. Çünkü bu yaratılışa bile bile düşmüş değildir. Soralım ona, a mübarek adam diyelim, dürüst olanla olmayanı en iyi nasıl ayırt ederiz? Dürüst olmak içimizde hayvanlığı, insanlık, daha da doğrusu tanrılık yanımızın emrine vermek değil midir? Dürüst olmayanın yaptığıysa nedir? Uysal yanımızı, azgın yanımıza köle etmek değil mi? Bunu doğru bulur mu acaba? Yoksa ne der? Doğru bulur bana sorarsan. Böyle olunca haksız para kazanmanın kime ne faydası olur? Bunu yapmakla insan en iyi yanını, en kötü yanının emrine vermiş olmuyor mu? Bir insan para için oğlunu, kızını, azgın ve kötü bir efendiye, köle diye verirse, aldığı para ne kadar çok olursa olsun karlı bir iş yapmış sayılmaz değil mi? Öyleyse en tanrısal yanını hiç acımadan, en aşağılık, en kirli yanına köle eden adam nasıl mutlu olabilir? Parayla ruhunu satan bu adam, kocasını bir gerdanlığa satan erifeyle gibi en büyük kötülüğü yapmış olmaz mı kendine? En büyük kötülüğü yapmış olur. Ben onun yerine cevap vereyim sana. İnsanlar oburluğu neden kötülemiştir her zaman? Obur insan, içindeki çok başlı canavarın dizginlerini fazla gevşek bırakır da ondan değil mi? Ondan. Dik kafalılığı, hırçınlığı kötü görürüz. Çünkü bu hallerde içimizdeki aslan ve yılan biçimli hayvan ölçüyü bozacak kadar büyümüş gelişmiştir. Öyledir. Süs düşkünlüğünü, tembelliği de beğenmeyiz. Çünkü bunlar aynı hayvanı şımartır, gevşetir, sonunda korkaklığa götürürler insanı. Herhalde. Dal kavukluğu, alçaklığı niçin kötüleriz? Bunlar da içimizdeki aslanın öteki hayvana köle olmasıdır. O obur canavar doymak bilmez, iştahı, para hırsıyla aslanı küçültür, maymuna çevirir. Doğru. Yalnız elleri ayaklarıyla çalışabilen işçileri sence neden hor görürüz az çok? Şundan başka ne olabilir bunun sebebi? Bu işçilerde en iyi yan o kadar zayıftır ki içindeki hayvanları dizginleyemez, tersine baş eğer onlara küçülüp ayaklarına düşmekten başka şey yapamaz. Bundan olacak herhalde. Böyle bir insanın bütün insandaki dizginleyici güce kavuşmasını istersek ne yaparız? Bu üstün adama, içinde tanrısal yan baş olmuş adama köle olmasını isteriz ondan. Ama biz bununla kölenin zarar görmesini, ezilmesini istemiyoruz. Trasmakos gibi tersine biz herkes için tanrısal ve bilge bir varlığın buyruğu altına girmenin çok daha kârlı olduğuna inanıyoruz. Bu varlık ister kendi içimizde olsun, en iyisi bu tabii, ister dışarıdan yönetsin bizi. Böylelikle hep aynı düzen içinde yaşar, birbirimize mümkün olduğu kadar benzeri ve dostu oluruz. Diyecek yok buna. Kanunların yaptığı da bu değil mi zaten? Onlar da toplumun bütün teklerine yol göstermiyorlar mı? Çocukları yönetirken de aynı şeyi yapıyoruz. Kendi işlerinde devlette olduğu gibi bir düzen kuruluncaya kadar onları buyruğumuz altında tutuyoruz. Bizim en iyi yanımızı kullanıp onların en kötü yanını geliştiriyor. İçlerine bize benzer bir bekçi, bir baş yerleştirdikten sonra serbest bırakıyoruz onu. Çok doğru. Peki Glaukon haksız, yolsuz, çirkin bir iş yapmak paramızı ve gücümüzü artırsa bile bizi olduğumuzdan daha kötü ettiğine göre ne bakımdan bir iyilik getirebilir bize? Hiçbir bakımdan. Suç meydana çıkmaz, cezasını görmezse suçlu bu işte karlı çıkar diyebilir miyiz? Suçlu gözden kaçmakla daha az mı kötüleşir? Tersine, yakalanıp cezasını görürse içindeki hayvan yumuşar, siner. İyi yanları baskıdan kurtulur. Ölçüye, doğruluğa, bilgeliğe çevrilen bütün varlığı yeniden en iyi düzene girer. Bundan kazancı bedence kazanabileceği güçten, güzellikten çok daha değerli, ruhla beden arasındaki fark kadar büyüktür. Elbette öyledir. Öyleyse aklı başında olan var gücüyle bu duruma varmaya çalışır. Önce ruhun bilim yoluyla yükseleceğine inanır, ondan ötesini küçümser. Tabii. Sonra bedenini iyi tutmak ve beslemek için kendini ölçüsüz hayvanca zevklere kaptırmaz. Aklını, fikrini buna vermez. Daha da ileri giderek ruh sağlığına yaramadığı sürece beden sağlığına güçlü, kuvvetli, yakışıklı olmaya önem vermez. Beden düzenini her zaman ruh düzenine göre ayarlar. Gerçekten düzenli olmak istiyorsa böyle yapar. Buna erişmek için para kazanmada da ölçülü, düzenli olmaz mı? Yoksa herkesin mutluluk saydığı şeylere kapılarak durmadan kese doldurmaya, bu yüzden de başını bir sürü derde sokmaya mı çalışır? Çalışmaz herhalde. İçine düzen vermeyi her şeyden üstün tutarak kazancının bunu bozacak kadar artmasını veya eksilmesini istemez. Hep bu kurala uyarak gücüne göre kazanır ve harcar. Çok doğru. Şanı, şerefi de bu gözde görür. Daha iyi bir insan olmasına yarayacak şerefleri benimser, sever. Ama iç düzenini bozabilecek şereflerden kaçar. İster kendi işlerinde olsun, ister devlet işlerinde. Böyle düşünürse devlet işlerini hiç almaz üstüne. Yo, kendi devletinde alır, hem de seve seve. Ama başkalarında kendi isteğiyle almaz. Kader almasını isterse o başka. Anlıyorum. Bizim düşündüğümüz ve yalnız bu konuşmalarımızda yaşayan devlette demek istiyorsun. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde böyle bir devlet olduğunu sanmıyorum. Ama isteyen için gökte bir örneği bulunabilir. Ona bakar ve kendini ona göre bir düzene sokar. Böyle bir devlet ister bir yere kurulmuş, ister daha kurulmamış olsun, onun yapacağı yalnız bu devletin kanunlarına uymaktır. Başkalarının kanunlarına değil. Doğru, dedi. 9. kitabın sonu. 10. kitap. Kurduğumuz devletin, kurulabilecek devletlerin en iyisi olduğuna beni inandıran çok şeyler var. Ama inancımı asıl destekleyen şiir üstüne vardığımız kuraldır. Hangi kural? Şiirde benzetmeye dayanan her şeyi atmak. Bunun ne kadar yerinde olduğu insanın içindeki güçleri birbirinden ayırdıktan sonra büsbütün ortaya çıktı. Nasıl? Bunu sizlere söyleyebilirim çünkü gidip beni benzetmecilik yapan tragedya şairlerine ve daha başka yazarlara fitnelemezsiniz. Bence bu çeşit eserler zararlıdır. Onları seyreden ve dinleyenin hazırlığı yoksa, yani benzetilen şeyin gerçekten ne olduğunu bilmiyorsa, içinin düzeni bozulur. Seni bu düşünceye götüren nedir? Söyleyeceğim çaresiz. Çocukluğumdan beri Homeros'a duyduğum sevgi ve saygı duraksatıyor beni. Ama gene de söyleyeceğim. Bütün o güzel tragedyaları yaratanların ilk ustası, yol göstereni Homeros'tur biliyorum. Ama doğrunun hatırı bir insanın hatırından daha büyüktür, düşündüğümü söylemek zorundayım. Elbette. Dinle öyleyse, daha doğrusu cevap ver. Sor. Her türlü benzetmenin aslı nedir? Söyleyebilir misin bana? Çünkü bunun neye yaradığını ben de pek kestiremiyorum. Sen kestiremiyorsun da ben mi kestireceğim? Olabilir. Hiç de şaşmam buna. Gözleri iri görmeyenlerin en keskin gözlerden kaçanı gördükleri olur arada bir. Doğru ama apaçık görsem de bir şeyi senin karşında söylemeye dilim varmaz ki kendin gör de söyle. Peki, araştırmamıza her zaman tuttuğumuz yoldan gidelim mi gene? Her zaman ne yapıyoruz? Aynı adı verdiğimiz değişik nesneleri hep birden içine alan bir idea, bir kalıp alıyoruz. Anlıyorsun değil mi ne demek istediğimi? Anlıyorum. İstersen gene değişik çeşitleri olan herhangi bir şeyi alalım. Örneğin dünyada birçok sedirler ve masalar var değil mi? Var. Ama bence sedirler ve masaların hepsi iki ideanın içine girer. Sedir ideası ve masa ideası. Evet. Bunlardan her birini yapan işçi bir ideaya uydurur yaptığını. İdeasına göre kimi masalar yapar, kimi sedirler, kimi daha başka şeyler. Biz de bunları kullanırız. İdeanın kendine gelince bunu yapan işçi yoktur değil mi? Nasıl yapabilir? Hiç yapamaz. Ama şimdi sana söyleyeceğim işçiye ne diyeceksin bakalım? Hangi işçi? Bütün işçilerin yaptığı ayrı ayrı şeylerin hepsini yapan. Yaman bir usta olacak bu dediğin adam. Hele dur, göreceksin daha da yaman olduğunu. Bu usta yalnız bütün ev eşyasını yapmakla kalmaz, bütün bitkileri, bütün canlı varlıkları ve kendini de yapar. Dahası var, yeri, göğü, tanrıları, göklerde ve yerin altında, Hades'in ülkesinde ne varsa hepsini o yapar. Böyle ustaya can kurban. İnanmıyor musun dediğimi? Böyle bir işçi olamaz mı diyorsun? Yoksa bütün bunların bir türlü yaratıldığını, başka türlü yaratılmalarına imkan olmadığını mı söylemek istiyorsun? Senin bile bütün bunları bir türlü yaratılabileceğinin farkında değil misin? Ne türlü? Hiç de zor değil. Birkaç türlü olabilir bu iş. Hem çabuk, çarçabuk. İstersen bir ayna al eline, dört bir yana tut. Bir anda yaptın gitti. Güneşi, yıldızları, dünyayı, kendini, evin bütün eşyasını, bitkileri, bütün canlı varlıkları. Evet, görünürde varlıklar yaratmış olurum ama hiçbir gerçekliği olmaz bunların. İyi ya, tam üstüne bastın işte düşüncemin. Çünkü bu türlü varlık yaratan ustalar arasına ressamı da koyabiliriz, değil mi? Koyabiliriz tabii. Yaptığı şeyin gerçekliği yoktur diyeceksin ama ressamın yaptığı sedir de bir çeşit sedir değil midir? Evet, görünüşte bir sedir onunki de. Ya dülgerin yaptığı, biraz önce demiştin ki dülger sedir ideasını, yani bizce aslını, özünü yapmaz, bir çeşidini yapar. Demiştim, evet. Sedirin aslını yapmadığına göre gerçeğini değil, gerçeğine benzeyen bir örneğini yapmış olur. Dülgerin yahut başka bir ustanın yaptığı şey tam anlamıyla gerçektir diyen de aldanır bir bakıma. Öyleyse dülgerin yaptığı işin nasıl gerçeğin yanında sönük kalacağını hiç de şaşmamalı. Hayır. Peki şimdi... Bu ve buna benzer işleri örnek alarak benzetmenin ne olduğunu düşünelim mi? Düşünelim. Üç türlü sedir olmadı mı şimdi? Biri asıl sedir ki onu yalnız Tanrı yapabilir diyebiliriz. Kim yapabilir onu Tanrı'dan başka? Yalnız o yapabilir bence de. Sonra dülgerin yaptığı sedir. Evet, üçüncüsü de ressamınki olsun. Olsun. Demek ki üç türlü sedirin üç de ustası var. Ressam, dülger, Tanrı. Üç, evet. Tanrı ya canı öyle istediği için ya da başka türlü olamayacağı için bir tek sedir yapmış, o da sedirin aslı özüdür. Bu türlü iki sedir yapmamış Tanrı, yapmayacak da hiçbir zaman. Neden? Çünkü iki tane yapsa kendiliğinden bir üçüncüsü, ikisini birleştiren bir üçüncüsü çıkacak ortaya. Asıl sedir, öz sedir bu olacak, öteki ikisi değil. Doğru. Tanrı bunu biliyordu herhalde. Şu veya bu sedirin değil, tek gerçek sedirin yaratıcısı olmak istediği için bir tane yapmış asıl sediri, sedirin özünü. Öyle anlaşılıyor. Peki, Tanrı'ya sedirin, daha başka nesnelerin yaratıcısı diyelim mi öyleyse? Yaratıcı ona diyebiliriz yalnız. Sedirin de her şeyin de aslını o yarattığına göre. Ya dülgere, ona sedirin işçisi diyelim mi? Diyelim. Ressam ne oluyor peki? Ona da sedirin işçisi, yapıcısı diyebilir miyiz? Hiç de diyemeyiz. Öyleyse sedirin nesi olur ressam? Ötekilerin yaptığı şeyin benzetmecisi demek uygun olur geliyor bana. Güzel. Demek bir şeyin aslından 3 derece uzağını yapana benzetmeci diyorsun. Tamam. Tragedya şairinin yaptığı da bu değil mi? Benzetme değil mi onun yaptığı da? O da kraldan, yani doğrudan 3 sıra aşağıdadır öyleyse. Bütün benzetmeciler gibi. Öyle görünüyor. Benzetmeci üzerinde anlaştık demektir. Ama şimdi şu soruma cevap ver. Ressamın benzerini yapmaya çalıştığı sedirin aslı olan o tek ve öz gerçek midir? Yoksa dülgerin elinden çıkan sedirler mi? Dülgerin elinden çıkan sedirler. Onları oldukları gibi mi yapar, göründükleri gibi mi? Bunu da iyice açıkla. Ne demek istiyorsun? Şunu demek istiyorum. Bir sedire yandan, karşıdan veya başka bir tarafından bakınca sedir değişir mi, yoksa değişik mi görünür? Her şey için bunu sorabilirim. İkinci dediğin doğru. Değişik görünür ama değişmez. Şimdi şunu düşün. Resim her şeyin nesini vermek ister? Olduğu gibi mi yapar bir şeyi, göründüğü gibi mi? Görünenin benzetmesi midir, gerçeğin kendinin mi? Görünenin. Demek ki benzetme sanatı gerçekten bir hayli uzak kalır. Her şeyi benzetebiliyorsa bu, her şeyin küçük bir yönünü yapmasından ötürüdür. Bu yönde gölgenin gölgesidir. Bilirsin ressam, bir kunduracının, bir marangozun yahut başka bir ustanın resmini yapar da bunların sanatından anlamaz. İyi bir ressamsa öyle bir marangoz resmi yapar ki uzaktan çocuklara ve bilgisizlere gösterse kandırabilir onları. Çünkü gerçek bir marangozun görünüşünü vermiştir ona. Kandırabilir tabii. Bak şimdi. Dostum, ne çıkıyor bütün bunlardan? Ona söyleyeyim sana. Biri gelir de derse ki bize, bir adam gördüm, her sanatı biliyor. Hem de her sanatın inceliklerini ustasından daha iyi biliyor. Sen pek safsın demeli ona. Yahut da bir hokkabaz ya da bir benzetmeci gözünü boyamış senin. Bu adamı her şeyi bilir sanmışsın. Çünkü sen bilgi nedir, bilgisizlik nedir, benzetmecilik nedir bilmiyorsun, ayırt edemiyorsun bunları. Bundan doğru söz de söylenmez ona. Şimdi tragedyaya ve onun babası Homeros'a dönelim. Kimine göre tragedya şairleri bütün sanatları, insanların iyi ve kötü taraflarını, hatta tanrılarla ilgili her şeyi bilirlermiş. Çünkü iyi bir şairin ele aldığı konuları iyi işleyebilmesi için ilk önce bunları bilmesi gerekmiş, yoksa emeği boşa gidermiş tragedyada. Bakalım bunu söyleyenler benzetmeci olmakla kalan sanatçılara düşüp aldandılar mı, eserlerine bakarken bunların gerçekten 3 derece uzak olduğunu, gerçeği bilmeden bunları yapabileceği kaçmadı mı gözlerinden? Çünkü bu şairlerin yarattığı birer gölgedir olsa olsa, gerçek varlıklar değil. Bakalım sağlam bir taraf var mı bu adamların söylediğinde? İyi şairler çoğu insanların ne iyi söylemiş dedikleri şeyleri bakalım biliyorlar mı gerçekten? Bunu araştırmak lazım doğrusu. Sence insan bir şeyin hem kendini hem benzerini yapmak gücünde olsa, benzer şeyler yapmakla uğraşır mı var gücüyle? Hayatının tek kaygısı, şerefi yapar mı bunu? Yapacak daha iyi bir şey yokmuş gibi. Yapamaz sanırım. Benzettiği şeyleri gerçekten bilse, benzetmekten çok yaratmaya çalışırdı bence onları. Birer anıt gibi güzel birçok varlıklar bırakırdı arkasından. Övgüsünü değil, kendisini yapardı her şeyin. Öyle derim ben de, çünkü bunun şerefi de faydası da daha büyük olurdu. Şimdi Homeros'tan da, başka şairlerden de sözünü ettikleri bunca şeyin hesabını isteyecek değiliz. Sen gerçekten usta bir hekim miydin, yoksa hekimlik dilinin benzetmeciliğini mi yaptın sadece diye sormayacağız hiçbirini. Eski yeni şairlerden hangisi hangi hastaları iyi etmiştir, Asklepios gibi? Hangisi onun gibi hekimlikten anlayan çıraklar bırakmıştır arkasından? Başka sanatlar üstüne de bir şey sormayalım, sıkıntıya sokmayalım onları. Ama Homeros'un sözüne ettiği en önemli, en parlak konuları, savaşı, orduların, devletlerin yönetilmesini, insanları eğitme, yetiştirme işlerini ele alıp ona şunları sorsak iyi olur. Sevgili Homeros, değer bakımından gerçekten 3 derece uzak kalmadıysan, bizim benzetmeci dediğimiz sadece görüntülerde kalmış işçilerden değilsen, İkinci dereceye kadar olsun yükselmişsen, kendi işlerinde olsun, devlet işlerinde olsun, insanları hangi kurumların daha iyi yapacağını kestirebilmişsen, söylesene bize, hangi devlet düzeninde yaptığı değişikliği sana borçludur? Lakedemonya'nın, küçük büyük daha nice devletlerin, Likorgos'a borçlu olduğu gibi, hangi devlet seni iyi bir kanun adamı sayar ve bir fayda görmüştür senden? İtalya'da ve Sicilya'da Karmandos vardı, bizde Solon. Sen hangi devlette kanunu koydun? Böyle bir devlet gösterebilir mi Homeros? Sanmam dedi Glaukon. Homeros'un ardından gidenler de gösteremez. Peki, onun zamanında bir savaş olmuş da bu savaş onun önderliği veya öğütleriyle kazanılmış mı? Hayır. Peki, herhangi bir işte ustalığı görülmüş mü? Zanaatlarda veya başka bir alanda akıllıca bir buluşu olmuş mu? Milatoslu Thales ya da İskitlerin Anakarisi gibi. Böyle bir şey söylenmez onun için. Peki, devletlere bir hayrı dokunmadı da, şuna buna dokundu mu acaba? Birisini adam etmiş mi ömründe? Ondan aldığı dersler için seven olmuş mu kendisini? Homeros'ça bir yaşama yolu göstermiş mi kendinden sonrakilere? Pitagoros örneğin bunun için baş tacı olmuş. Hala Pitagorosça denen bir yaşama yolunu tutan ve başkalarından ayrılan insanlar var. Böyle bir şey de söylenmiş değildir onun için. Homeros'un yetiştirmesi Kroplos, ki Etoğlu demektir, adından çok gördüğü eğitim yüzünden gülünç olmuş derler. Homeros'u sağlığında hiçe saymış bu adam. Hem de ne türlü. Öyle derler sahi. Oysa ki Glaukon, Homeros eğer adam yetiştirmesini, insanları daha iyi etmesini bilseydi, bu türlü işleri benzeterek değil, gerçekten bilerek şiirine koymuş olsaydı, onu seven, sayan birçok insanlar olmaz mıydı peşinde? Abderoslu Protagoros'a, Keoslu Prodikos'a, daha başkalarına bak. Çağdaşlarına diyorlar ki sözlerini dinleyip bilgilerini arttırmadıkça ne kendi evlerini yönetebilirler ne de bir devleti. Gene de öylesine seviliyor ki bu bilgin adamlar, müritleri neredeyse başlarında gezdirecek onları. Homeros ve Hesiodos, insanları daha iyi yaşatacak kimseler olsaydı, çağdaşları hiç bırakır mıydı bu şairleri kent kent dolaşıp şiir okumaya? Varlarını yoklarını harcayıp kendilerine bağlamaya, yanlarında, memleketlerinde tutmaya çalışmazlar mıydı onları? Tutmasalar bile her gittikleri yere gitmezler miydi arkalarından, onlardan alabileceklerini alıncaya kadar? Söylediğin doğru gibi geliyor bana Sokrates. Öyleyse diyebiliriz ki şairler, Homeros başta olmak üzere, en yüksek değerleri anlatırken olsun, herhangi bir şeyi uydururken olsun birer benzetmecidirler sadece. Gerçeğin kendisine ulaşamazlar. Demin dediğimiz gibi ressam nasıl kunduracılığın ne olduğunu bilmeden bir kundura resmi yapıyor, bir sanatı onlardan çok bilmeyenler de renklere, biçimlere bakıp onu sahici gibi görüyorlarsa bu da öyle. Doğru. Şair de herhalde ele aldığı sanata kelimeler ve cümlelerle uygun renkler veriyor, aslında bilmediği şeyin öyle bir benzerini yapıyor ki onun gibi yalnız kelimelerden anlayan kimseler ölçüye, ritme, düzene kapılarak şairin kunduracılığı da savaş sanatında tam olduğu gibi verdiğini sanıyorlar. Sözlerini öyle süslüyor ki sürüklüyor insanları. Şairlerin söylediğini şiirin renklerinden sıyırıp da yalın söze çevirdin mi ne hale gelir bilirsin. Denemişsindir sen de bunu. Evet. Bazı insan yüzleri vardır hani tazelikten başka güzellikleri yoktur. Gençlik bir çekildi mi üzerlerinden kimse bakmaz yüzlerine. Onlara benzetebiliriz şiirleri. Bu benzetme doğru. Şimdi şunu düşün bakalım bir de. Uydurma varlıklar yapan, benzetmeci dediğimiz adam gerçekten anlamaz. Yalnız görünüşü bilir değil mi? Evet. Yarıda bırakmayalım bu konuyu. Sonuna kadar gidelim. Git bakalım. Ressam bir dizgin, bir gem çizdi diyelim. Peki. Ama bunları yapan saraçla demircidir. Tabii. Dizginle gemin nasıl olacağını bilen ressam mıdır? Hatta onları yapan saraçla demirci midir? Bundan anlayan daha çok dizginle gemi kullanmasını bilen atlara bakan değil midir? Çok doğru. Bunu her şey için doğru sayamaz mıyız? Nasıl? Her şeye bağlı 3 sanat var. Kullanma sanatı, yapma sanatı, benzetme sanatı. Evet. Bir ev eşyasının, bir hayvanın, bir davranışının özellikleri, güzelliği, kusursuzluğu neyi gözetir? İster insan, ister tabiat onu ne işte kullanmak için yapmışsa onu gözetmez mi? Başka şey gözetmez. Demek bir şeyi kullananın onu herkesten daha iyi bildiği, yapana gidip kullandığı aletin işe yarayıp yaramadığını söylemeye hakkı olduğu su götürmez. Örneğin kaval çalan çaldığı kavalı yapana bilgi verir. Kavalın nasıl olması gerektiğini söyler. O da sözünü dinler. Elbette. Demek ki kavalın iyi ve kötü taraflarını çalmasını bilen söyleyecek yapan da inanacak ona. Evet. Bir çalgıyı yapan onun iyiliği kötülüğü üstünde aldanmaz. Çünkü çalana danışmış ve dediklerini tutmuştur. Ama asıl bilgi çalgıyı kullanandadır. Doğru. Peki ya benzetmeci resmini yaptığı şeyleri kullanır da mı bilir, iyisini kötüsünü ayırt eder, yoksa gider bilenlere danışır, dediklerine uyar da öyle mi yapar resimlerini? Ne onu yapar benzetmeci ne de bunu. Demek ki benzetmeci benzettiği şeylerin aslını ne kendi bilir ne de başkalarından öğrenir. Öyle görünüyor. Yaptığı şeyleri bilmeyen bir usta ne hoş değil mi? Pek hoş değil doğrusu. Yaptığı her şeyi benzetecek ama iyi mi kötü mü olduğunu bilmeyecek. Benzetmeye çalıştığı şey de herhalde halka ve bilgisizlere güzel gelen neyse o olacak. Başka bir şey olamaz ki. İşte şimdi iki şey üzerinde anlaştık sanırım. Biri şu, benzetmeci benzettiği şeylerin ne olduğunu pek bilmez. Yaptığı iş ciddi insanlara yakışmayan bir oyundur. Öteki de şu, tragedya şiiri düzenler. İster iambos, ister epos ölçüsünü kullansınlar, bal gibi benzetmecidirler.